Ayrım 2.
Azarlanmayı sevdiklerinden olsa gerek, bütün bostancılar, has sagılmanları, helvacılar, ayak takımından kalabalıklar ve kendi gibi pek çok vaiz bu adama kul köle olmuşlar. O da köpek değil ya, çiğ süt emmiş insanoğluymuş. Bu hayran kalabalığı karşısında kendinden iyice geçmiş ve bakmış ki cemaati ağlatmak kadar korkutmanın da bir tadı var. Üstelik bu işte de daha çok ekmek var. Kantar'ın topunu iyice kaçırıp demeye getirmiş ki, pahalılığın, vebanın, yenilgilerin tek sebebi Hazreti Peygamberimiz zamanındaki İslam'ı unutup Müslümanlık diye başka kitaplara ve yalanlara kanıp inanmamızdır. Hazreti Muhammed zamanında mevlid okutmak mı vardı? Ölüye 40 töreni yapmak, ruhu için helva ve lokma döktürmek mi vardı? Hazreti Muhammed zamanında Kur'an-ı Kerim'i şarkı gibi makamla okumak mı vardı? Minareye çıkıp sesin ne kadar güzel, Arapçam nasıl da Arap gibi deyip kibir gibi kibirlenerek zenne gibi kırıta kırıta makamla ezan okumak mı vardı? Mezarlara gidip yakarıyorlar, ölülerden medet umuyorlar. Türbelere gidip putperestler gibi taşa tapıyorlar. Bez bağlayıp adak adıyorlar. Bu akılları veren tarikatçılar mı vardı Hazreti Muhammed zamanında? Tarikatçıların akıl hocası İbn Arabi, Firavun'un imanla öldüğüne yemin edip günahkar olmuştur. Tarikatçılar, Mevleviler, Halvetliler, Kalenderler, çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okuyup, çocuk oğlan hep birlikte dua ediyoruz diye raks edip oynayanlar, bunlar kafirdir. Tekkeler yıkılmalı, temelleri 7 arşın kazılmalı. Çıkan toprak denize dökülmeli ki ancak oralarda namaz kılınabilsin. Daha da azıtıp ağzından salyalar saçarak bu Husret Hoca, ey müminler, kahve içmek haramdır demekteymiş. Peygamberimiz Hazretleri bunun zihni uyuşturduğunu, mideyi deldiğini, bel fıtığı ve kısırlık yaptığını bildikleri ve kahvenin şeytanın oyunu olduğunu anladıkları için içmemişlerdir. Ayrıca şimdi kahvehaneler keyif ehlinin, zevk düşkünü zenginlerin, diz dize oturup her türlü edepsizliği yaptığı yerlerdir. Ve hatta tekkelerden önce kahvehaneler kapatılmalıdır. Fukaranın kahve içecek parası mı var? Kahvelere gidiyor, kahveyle kafayı buluyor, ipin ucunu öyle bir kaçırıyorlar ki orada itin köpeğin konuştuklarını sahi zannedip dinliyorlar. Köpektir, işte bana ve dinimize küfreder diyormuş bu Husret Hoca. Müsaadenizle bu vaiz efendinin son sözünü cevaplamak istiyorum. Hacı, hoca, vaiz, imam takımının biz köpekleri hiç sevmedikleri malumunuzdur elbette. Bana kalırsa mesele Hazreti Muhammed'in üzerinde uyuyakalan bir kediyi uyandırmamak için eteğini kesmesiyle ilgili. Kediye gösterilen bu zarafetin bizlere gösterilmediği hatırlanarak ve nankör olduğu en aptal Ademoğlu tarafından bile bilinen bu mahlukla ezeli savaşımız yüzünden Resulullah'ın köpeklere bir düşmanlığı vardı denmek isteniyor. Abdest bozar diye camilere sokulmayışımız, yüzyıllardır cami avlularında kayyımların sırıklı süpürgelerinden yediğimiz dayaklar, kötü niyetlerle yapılmış bu yanlış tefsirin sonucudur. Sizlere Kur'an-ı Kerim'in en güzel surelerinden Kehf suresini hatırlatmak isterim. Bu güzel kahvede aramızda Kur'an-ı Kerim okumaz kitapsızlar bulunduğundan değil, şöyle hafızaları tazeleyelim diye. Bu surede putperestler arasında yaşamaktan bıkmış 7 genç hikaye edilir. Bunlar bir mağaraya sığınırlar ve uyurlar. Allah bunların kulaklarına birer mühür vurur ve onları tam 309 sene uyutur. Uyandıklarında aradan şu kadar sene geçtiğini, bu 7 gençten birisi insanlar arasında karıştığında, elindeki geçer olmayan sikkeden anlar, çok şaşırırlar. İnsanoğlunun Allah'a bağlılığını, onun mucizelerini, zamanın geçiciliğini, derin bir uykunun tatlılığını anlatan sürenin haddim olmayarak sizlere hatırlatacağım 18. ayetinde bu 7 gencin uyuduğu Eshab-ı Kehf, Nam mağaranın girişinde yatan köpekten bahis vardır. Tabii ki herkes Kur'an-ı Kerim'de kendi adının geçmesiyle gururlanabilir. Bir köpek olarak bu sureyle övünüyor ve düşmanlarına it kopuk diyen Erzurumilerin akıllarını inşallah başlarına getirir diyorum. O zaman köpeklere karşı bu düşmanlığın aslı esası nedir? Köpek murdardır niye dersiniz? Evinize köpek girerse niye her yeri baştan aşağı yıkar şartlarsınız? Bize dokunanın niye abdesti bozulur? Kaftanınızın ucu bir köpeğin nemli tüylerine şöyle bir dokunsa niye o kaftanı kafadan çatlak asabi karılar gibi 7 kere yıkamayı şart koşarsınız? Bir köpek tencereyi yaladı diye o tencerenin ya atılması ya kalaylanması gerektiği yalanını ancak kalaycılar çıkarabilir. Belki de kediler. Ne zamanki köyden, kırdan, göçebelikten vazgeçip şehire oturuldu, çoban köpekleri köyde kaldı, o zaman biz köpekler murdar olduk. İslamiyet'ten önce 12 aydan biri it ayıydı. Şimdi ise it oldu bir uğursuz. Kendi dertlerim de şu akşam vakti biraz kısa, biraz sisli olmak isteyen siz dostlarımı üzmek istemem. Benim kızgınlığım vaiz efendinin kahvehanelerimizi atıp tutmasına. Bu Erzurumlu Husret'in babasının belirsiz olduğunu söylesem ne buyurulur? Bana da demişlerdi ki, sen ne biçim köpeksin? Ustan bir kahvede resim asmış hikaye anlatır bir mehtahtır diye sen onu korumak için hoşt vaiz efendiye dil uzatıyorsun. Haşa, dil uzatmıyorum. Ben kahvehanelerimizi çok severim. Bilir misiniz ki resmin böyle ucuz bir kağıt üzerine nakşolunduğu için ya da bir köpek olduğum için üzülmüyorum da ben sizlerle birlikte adam gibi oturup kahve içemediğime hayıflanıyorum. Bizler kahvemiz ve kahvehanelerimiz için ölürüz. Ama o da ne? Ustam bak bana cezveden kahve veriyor. Hiç resim kahve içer mi? Demeyin. Bakın bakın köpek lıkır lıkır kahve içiyor. Oh aman çok iyi geldi. İçim ısıttı. Gözlerimi keskinleştirdi. Zihnimi açtı ve bakın aklıma ne geldi. Venedik Doçu, Padişahımız Hazretlerinin kızları Nurhayat Sultan'a hediye olarak Çin ipeğinden top top kumaşlardan, üzeri mavi çiçekli Çin çömleklerinden başka ne yollamış biliyor musunuz? Tüyleri ipekten, samurdan yumuşak işveli bir Frenk köpeği. Bu köpek öyle nazlıymış ki bir de kırmızı ipekten elbisesi varmış. Bizim arkadaşlardan biri onu becermiş de ondan biliyorum. Bu köpek cima ederken bile elbisesiz yapamıyormuş. Bu Frenk ülkesinde zaten köpeklerin hepsi böyle elbise giyermiş. Orada sözüm ona kibarlar kibarı bir Frenk karısı çıplak bir köpek mi görmüş yoksa köpeğinkini mi görmüş bilemiyorum artık. Ay hayvan çıplak diye düşüp bayılmış diye hikaye ederler. Frenk gavurlarının ülkesinde zaten her köpeğin bir sahibi varmış. Zavallı köpekler boyunlarında zincir, en sefil köleler gibi zincirlenmiş olarak tek tek sürüklene sürüklene sokaklarda gezdirilirlermiş. Bu adamlar sonra bu zavallı köpekleri zorla evlerine sokarlar, hatta yataklarına da alırlarmış onları. Bir köpek diğeriyle değil koklaşıp sevişsin, çift bile gezemezmiş. Zincirler içinde o zavallı halleriyle sokakta rastlaşırlarsa hüzünlü gözlerle birbirlerini uzaktan süzerlermiş o kadar. Bizim İstanbul sokaklarında sürüler, cemaatler halinde serbestçe gezen köpekler olmamız, efendi sahip tanımadan icabında yol kesmemiz, keyfimizin çektiği sıcak köşeye kıvrılıp gölgeye yatıp mışıl mışıl uyumamız, istediğimiz yere sıçıp istediğimizi ısırmamız, gavurların akıllarının alacağı şeyler değil. Acaba bu yüzden mi Erzurumlu'nun hayranları İstanbul sokaklarında sadaka için dualarla köpeklere et atılmasına, bunun için vakıflar kurulmasına karşılar diye düşünmedim değil. Eğer bunların niyeti köpeklere düşmanlıktan başka ayrıca gavurluk etmekse, köpek milletine düşmanlığın zaten gavurluğun ta kendisi olduğunu hatırlatırım. Bu rezillerin umarım uzak olmayan idamlarında, bazen ibret olsun diye yaptıkları gibi cellat arkadaşlar bizleri de parça yiyelim diye çağırırlar. Şunu anlatayım son olarak. Bundan önceki efendim çok adil bir insandı. Gece soyguna çıktığımızda işi bölüşürdük. Ben havlamaya başlayınca o kurbanın gırtlağını keser, böylece herifin çığlığı duyulmazdı. Karşılığında da cezalandırdığı suçluları keser, kaynatır, bana verirdi de yerdim. Ben çiğ et sevmem. Erzurumlu vaizin celladı bunu da artık inşallah düşünür de o pisin etini çiğ çiğ yiyip midemi bozmam. 4. Katil diyecekler bana. O budalayı öldürmeden az önce bile herhangi birinin canını alacağım bana söylense inanmazdım. Bu yüzden yapmış olduğum şey bazen ufukta kaybolan yabancı bir kalyon gibi benden gittikçe uzaklaşıyor. Bazen hiçbir cinayet işlememişim gibi de hissediyorum. Zavallı zarif kardeşimi hiç de istemeden gebertmemin üzerinden 4 gün geçti ve şimdiden duruma biraz alıştım. Ölüme çıkıveren berbat meseleyi adam öldürmeden çözebilmeyi çok isterdim. Ama hemen de anladım başka bir yol olmadığını. İşi hemen orada bitirdim. Bütün sorumluluğu yüklendim. Bir akılsızın iftirası yüzünden bütün nakkaşlar camiasının tehlikeye atılmasına izin vermedim. Yine de ama katilliğe alışmak zor. Evde duramıyorum, sokağa çıkıyorum, sokakta duramıyorum. Öteki sokağa yürüyorum, sonra o sokaktan sonrakine yürüyorum. Ve insanların yüzlerine baktıkça görüyorum ki ellerine daha cinayet işleme fırsatı geçirmemiş oldukları için pek çok kişi masum zannediyor kendini. Bu küçük talih ve kader meselesi yüzünden insanların çoğunun benden daha ahlaklı ya da iyi olduğuna inanmak zor. Olsa olsa henüz cinayet işlemedikleri için biraz daha aptal suratlı oluyorlar ve bütün aptallar gibi iyi niyetli gözüküyorlar. Gözümde bir zeka ışıltısı, yüzünde ruhundan yansıyan bir gölge gördüğüm herkesin gizli bir katil olduğunu anlamam için o zavallıyı öldürdükten sonra İstanbul sokaklarında 4 gün yürümem yetti. Yalnızca aptallar masumdur. Bu akşam mesela esir pazarının arkalarındaki kahvehanede sıcak kahvem ile ısınır, arkadaki köpek resmine bakıp köpeğin anlattıklarını herkese birlikte kendimi koyuvererek gülerken, yanımda oturan bir herifin de benim gibi katilin teki olduğu duygusuna kapıldım. O da benim gibi meddaha gülebiliyordu. Ama kolumun benim kolumun yanı başında kardeş kardeş durmasından mı? Fincanı tutan kıpır kıpır parmaklarının huzursuzluğundan mı neden bilmiyorum. Onun da benim soyumdan olduğuna hükmediverdim. Ve birden dönüp suratına dik dik baktım. Hemen korktu. Yüzü allak bullak oldu. Kahve dağılırken bir tanıdığı onun koluna girmiş. Artık husret hocacılar burayı basar diyordu. Ötekini kaş göz işaretiyle susturdu. Onların korkuları bana da bulaştı. Kimse kimseye güvenmiyor. Her an karşısındakinden bir alçaklık bekliyor herkes. Hava daha da soğumuş ve sokakların köşelerinde, duvar diplerinde kar iyice tutmuş, yükselmiş. Kör karanlıkta gövdem yolunu dar sokaklara ancak hissederek buluyor. Bazen de kepenkleri iyice çekili, pencereleri kapkara tahtayla kaplı evlerin bir yerinden içeride hala yanan bir kandilin soluk ışığı dışarı sızıp karda yansıyor. Çoğu zaman ise hiçbir ışık, hiçbir şey göremiyorum da bekçilerin sopalarının taşlara vuruşuna, çılgın köpek sürülerinin urumalarına, evlerin içlerinden gelen inintilere kulak verip yolumu buluyorum. Bazen gece yarıları şehrin dar ve korkutucu sokakların karın sanki kendi içinden sızan harika bir ışıkla aydınlanıyor ve karanlıkta yıkıntılar ve ağaçlar arasında yüzlerce yıldır İstanbul'u tekinsiz kılan hayaletleri gördüğümü sanıyorum. Bazen de evlerin içinden mutsuzların uğultusu geliyor. Ya harıl harıl öksürüyor, ya burunlarını çekiyor, ya rüyalarında ağlayarak çığlık atıyor, ya da karı kocalar yanı başlarında çocuklara ağlarken birbirlerini boğazlamaya girişiyorlar. Katil olmadan önceki mutlu hayatımı hatırlamak, neşelenmek için bir iki akşam bu kahvede meddahı dinlemeye geldim. Bütün ömrümü birlikte geçirdiğim nakkaş kardeşlerimin çoğu her akşam gelirler. Ta çocukluktan beri birlikte nakşettiğimiz bir budalaya kıydım kıyalı hiçbirini görmek istemiyorum artık. Birbirlerini görüp dedikodu etmeden yapamayan kardeşlerimin hayatında, buradaki rezil eğlence havasında beni utandıran çok şey var. Beni burnu büyük bulup iğnelemesinler diye bir iki resimde ben yaptım meddah için. Ama bunun kıskançlığı durduracağını da sanmam. Ama kıskanmakta çok da haklılar. Renk karışmakta, cetvel çekmekte, sayfa istifinde, konu seçiminde, yüz çizmekte, kalabalık savaş ve av meclislerini yerleştirmekte, hayvanları, padişahları, gemileri, atları, savaşçıları, aşıkları resmetmekte, nakşın içine ruhun şiirlerini dökmekte, hatta tesipte de en usta benim. Bunu size övünmek için değil, beni anlayın diye söylüyorum. Kıskançlık zamanla usta nakkaşın hayatında boya kadar vazgeçilmez bir malzeme olur. Huzursuzluktan gittikçe uzayan yürüyüşlerimin ortasında bazen saf mı saf, masum mu masum din kardeşlerimden birisiyle göz göze geliyorum. Ve birden şu tuhaf düşünce beliriyor içimde. Şimdi katil olduğumu düşünürsem karşımdaki bunu yüzümden anlayacak. Böylece hemen kendimi başka şeyler düşünmeye zorluyorum. Tıpkı ilk gençlik yıllarımda namaz kılarken kadınları düşünmemek için utanç içinde kıvranarak kendimi zorladığım gibi. Ama çiftleşmeyi aklımdan bir türlü çıkaramadığım o gençlik buhranlarımın tersine işlediğim cinayeti unutabiliyorum. Bütün bunları durumumla ilişkili olduğu için anlattığımı anlıyorsunuzdur. Bir şeyi aklımdan bile geçirirsem her şeyi anlarsınız. Bu da aranızda bir hayalet gibi gezinen atsız, hüviyetsiz bir katil olmaktan çıkarır da beni yakayı ele vermiş, yüzü belirgin, kafası vurulacak sıradan bir suçlu durumuna düşürür. İzin verin de her şeyi düşünmeyeyim. Kendime bir şeyler saklayayım. Sizin gibi ince kişiler de ayak izlerine bakarak hırsızı bulur gibi kelimelerimden ve renklerimden benim kim olduğumu keşfe çalışsınlar. Bu da bizi şimdi çok revaçta olan üslup konusuna getiriyor. Nakkaşın kendi şahsi usulü, kendine mahsus bir rengi, sesi var mıdır, olmalı mıdır? Ustalar ustası Nakşın Piri Behzat'ın bir resmini ele alalım. Bir cinayet resmi olduğu için benim durumuma da iyi uyan bu harika şeye, acımasız bir taht kavgasında öldürülmüş bir acem şehzadesinin kütüphanesinden çıkmış Herat işi 90 yıllık bir kusursuz kitabın Hüsrev ile Şirin hikayesini anlatır sayfalarına rastlamıştım. Hüsrev ile Şirin'in sonunu bilirsiniz. Firdevsi'nin değil de Nizami'nin anlattığını diyorum. İki aşık ne maceralar ve fırtınalardan sonra evlenirler. Ama Hüsrev'in önceki karısından olan çocuğu genç Şuriye şeytan gibidir. Onlar rahat bırakmaz. Babasının tahtında ve genç karısı Şirin'de gözü vardır bu şehzadenin. Nizami'nin ağzı aslanlar gibi pis kokardı dedi Şiruye. Bir yolunu bulup babasını esir alır ve tahtına oturur. Bir gece babasının Şirin'le yattığı odaya girer, karanlıkta dokuna dokuna onları yatakta bulur ve hançeriyle babasını ciğerinden bıçaklar. Babanın kanı sabaha kadar akacak ve yanında huzurla uyuyan güzel Şirin ile paylaştıkları yatakta ölecektir. Büyük Üstad Behzat'ın resmi bu hikaye kadar yıllardır içinde taşıdığım gerçek bir korkuyu da işliyordu. Gece yarısı karanlıkta uyanıp göz gözü görmez odada tıkırtılar çıkaran başka birisi olduğunu fark etmenin dehşeti. O başka birisinin bir elinde bir hançer olduğunu, öbür eliyle de sizin boğazınıza sarıldığını düşünün. Odadaki ince ince işlenmiş duvar, pencere ve çerçeve süslerinin, sıkılmış gırtlağınızdan çıkan ses çığlığın rengindeki kızıl halının kıvrım ve yuvarlaklıklarının ve katilinizin sizi öldürürken çıplak ve iğrenç ayağıyla acımasızca bastığı harika yorgana inanılmaz bir incelikle ve neşeyle işlenmiş sarı ve mor çiçeklerin hepsi aynı amaca hizmet ederler. Bir yandan bakmakta olduğunuz resmin güzelliğini vurgularken, bir yandan da içinde ölmekte olduğunuz odanın, terk etmekte olduğunuz dünyanın ne de güzel bir yer olduğunu hatırlatırlar. Resim ve dünyanın güzelliğinin sizin ölümünüze kayıtsızlığı, ölürken yanınızda karınız da olsa yapayalnız oluşunuz, resme bakarken kafanıza dank eden asıl manadır. Behzat'ın, demişti 20 yıl önce benimle birlikte titreyen ellerimdeki kitabı bakan ihtiyar usta, yüzü yanı başımızdaki mumdan değil, görme zevkinden aydınlanmıştı. O kadar Behzat'ın ki imzaya gerek yok. Behzat da bunu bildiği için imzasını resmin gizli bir köşesine bile atmamıştı. İhtiyar ustaya göre Behzat'ın bu tutumunda bir utanç ve sıkılma vardı. Gerçek hüner ve ustalık hem erişilmez bir harika resmetmek hem de bu harikada nakkaşın kimliğini ele veren hiçbir iz bırakmamaktır. Zavallı kurbanımı can havliyle bulduğum sıradan ve kaba bir usulle öldürdüm. Eserimden geriye beni ele verecek kişisel herhangi bir iz kalıp kalmadığını araştırmak için geceleri bu yangın yerine geldikçe üslup sorunları kafama daha da çok üşüşmeye başladı. Üslup diye tutturdukları şey kişisel bir iz bırakmanıza yol açan bir hatadır yalnızca. Yağan karın aydınlığı olmasaydı da burayı bulurdum. Burası 25 yıllık arkadaşım katlettiğim yangın yeri. Kar benim imzam olarak görülebilecek bütün izleri örtüp yok etmiş. Bu Allah'ın da üslup ve imza konusunda benimle ve Behzat'la aynı fikirde olduğunu kanıtlıyor. 4 gece önce o akılsızın ileri sürdüğü gibi bağışlanmaz bir günahı, farkında olmadan bile olsa, kitabı nakşe derken işlemiş olsaydık Allah biz nakkaşlara bu sevgiyi göstermezdi. O gece Zarif Efendi ile bu yangın yerine girdiğimizde kar yağmıyordu daha. Uzaklardan yankılanarak gelen köpek ulumalarını işitiyorduk. Niye buraya geldik diye soruyordu zavallı. Bu vakitte bana burada ne göstereceksin? İleride bir kuyu, ondan 12 adım ötede de yıllardır biriktirdiğim gömülü param var dedim. Bu anlattıklarımı kimseye söylemezsen, enişte efendi de ben de seni sevindiririz. Demek baştan beri ne yaptığını bildiğini kabul ediyorsun dedi hevesle. Ediyorum diye çaresizlikle yalan söyledim. Yaptığınız resim çok büyük bir günahtır biliyor musun dedi saflıkla. Kimsenin cüret edemediği bir küfür, bir zındıklık. Cehennemin en dibinde yanacaksınız. Azabınız, acılarınız hiç dinmeyecek. Beni de ortak ettiniz. Bu sözleri işitirken dehşetle anlıyordum ki pek çok kişi ona inanacaktı. Niye? Çünkü bu sözlerin öyle bir gücü, öyle bir çekimi vardı ki ister istemez insan ilgi duyuyor, başka alçaklar hakkında gerçek çıksın istiyordu. Yaptırdığı kitabın gizliliği ve verdiği paralar yüzünden enişte efendi hakkında bu tür dedikodular zaten çok çıkıyordu. Ayrıca başnakkaş Üstad Osman da ondan nefret ediyordu. Müzehip biraderimin iftirasını bile bile bu gerçeklerin üzerine kurnazca oturttuğumu da düşünmüştüm. Ne kadar samimiydi. Bizi birbirimize düşüren iddialarını ona tekrarlattım. Lafı evirip çevirerek gevelemedi. Sanki birlikte geçirdiğimiz çıraklık yıllarımızda kendimizi Üstad Osman'ın dayağından korumak için bir kabahat örtmeye çağırıyordu beni. İçtenliğini o sırada inanılır buluyordum. Çıraklığında da gözlerini böyle kocaman açardı. Ama o zamanlar tesipten küçülmemişti daha onlar. Ama ona sevgi duymak istemedim hiç. Çünkü her şey başkalarını anlatmaya hazırdı. Bak dedim zorlama bir pişkinlikle. Tesip yaparız, kenar süsü buluruz. Cetvel çeker, sayfaları renkli altında parıl parıl süsler, en güzel resimleri biz yapar, dolapları, kutuları şenlendiririz. Yıllardır bunları yapıyoruz. Bu bizim işimiz. Bize resim sipariş ederler. Şu çerçevenin içine bir gemi, bir ceylan, bir padişah oturt, şöyle kuşlar, bunun gibi adamlar olsun. Hikayenin şu meclisi filanca şöyle dursun derler. Biz de yaparız. Bak bu sefer içimden gelen bir at çiz şuraya, dedi enişte efendi. 3 gün içimden gelen at resminin ne olduğunu anlamak için eski büyük üstadlar gibi yüzlerce kere at çizdim. Elimi alıştırmak için Kama Semerkandi kağıda çizdiğim bir dizi atı çıkarıp gösterdim ona. İlgilenip kağıdı aldı ve solgun ay ışığında gözlerini yaklaştırıp siyah beyaz atları seyretmeye başladı. Şirazlı, Heratlı eski üstadlar, dedim. Allah'ın istediği ve gördüğü hakiki bir at resim çizebilmek için nakkaşın 50 yıl hiç durmadan at çizmesi gerektiğini söyler ve zaten en iyi at resminin karanlıkta çizileceğini eklerlerdi. Çünkü 50 yılda gerçek nakkaş çalışa çalışa kör olur ve eli çizdiği atı ezberler. Yüzümde ta çocukluk yıllarımızda onda gördüğüm masum bakış benim çizdiğim atlara dalıp gitmişti. Bize sipariş ederler, biz de en gizli, en erişilmez atı eski üstadların çizdiği gibi çizmeye çalışırız, o kadar. Sipariş ettikleri şeyden sonra bizi sorumlu tutmaları haksızlık. Bilmiyorum, bu doğru mu, dedi. Bizim de sorumluluklarımız, irademiz var. Ben Allah hariç kimseden korkmuyorum. O da bize iyi ile kötüyü ayırt edelim diye bir akıl vermiş. Yerinde bir cevaptı. Allah her şeyi görür, bilir, dedim Arapça olarak. Senin, benim, bizlerin bu işi bilmeden yaptığımızı da anlayacaktır. Enişte efendiyi kime ihbar edeceksin? Bu işin arkasında padişahımız hazretlerinin iradesi olduğuna inanıyor musun? Sustu. Düşündüm. Gerçekten bu kadar kuş beyinli miydi? Yoksa içten bir Allah korkusundan soğukkanlılığını kaybetmiş de saçmalıyor muydu? Kuyunun yanında durduk. Karanlıkta bir an gözlerini görür gibi oldum da anladım korktuğunu. Ona acıdım. Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Karşımdakinin yalnızca akılsız bir korkak değil, bir rezil olduğunu bir kere daha kanıtlaması için Allah'a dua ettim. Buradan 12 adım sayıp kazacaksın, dedim. Sonra siz ne yapacaksınız? Söylerim enişte efendiye, resimleri yakar. Başka ne yapabiliriz ki? Erzurumlu Nusret Hoca'nın cemaatinden böyle bir laf olduğunu duyarlarsa ne bizi sağ koyarlar ne de nakkaşhane kalır. Onlardan hiç tanıdığın var mı? Bu parayı şimdi sen kabul et ki biz de onlara ihbar etmeyeceğini anlayalım. Para neyin içinde? Eski bir turşu küpünün içinde 75 tane Venedik altını var. Venedik dukalarını anladım da bu turşu küpü niye gelmişti aklıma? O kadar saçmaydı ki inandırıcı oldu. Böylece Allah'ın benim yanımda olduğunu bir kere daha anladım. Çünkü her yıl daha da para göz olan çıraklık arkadaşım gösterdiğim yönde 12 adımı saymaya hevesle başlamıştı bile.